Sevgili dinleyicilerimiz, ikinci bölümümüzde bir dış basın turu yapacağız. Dış basında neler konuşuluyor, hangi manşetler atılıyor, diğer ülkelerin gündeminde hangi konular var, bunları değerlendireceğiz. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım, merhaba.
Evet, yine bir özetle başlayalım. Hafta boyunca dış basında, dış ülkelerde neler konuşuldu, neler manşetlere yansıdı? Söz sizde.
Evet, şöyle başlayabiliriz. Ukrayna merkezli önemli gelişmeler var. Son bir yıldır Ukrayna savaşı çıktığından bu yana, Şubat ayının ortalarında geçtiğimiz yıl, Şubat ayının sonlarına doğru, o tarihten bu yana Ukrayna-Rusya arasındaki savaş sürüyor. Bir yılını doldurmak üzere. Önemli gelişmeler var. Ukrayna'ya verilmesi muhtemel yeni tanklar söz konusu. İngiltere'nin bu kararı alması muhtemel. O konuşuluyor. Fransa'da benzer bir açıklama, hafif tank diye geçse de benzer bir açıklama var. Bundan bahsedeceğiz. Brezilya'da 1500 kişi gözaltına alındı. Bir önceki Cumhurbaşkanı Bolsonaro destekçileri diyelim, seçimin meşru olmadığını, sonuçlarını itiraz ederek parlamento binasını ve Anayasa Mahkemesi, Yüksek Mahkeme binasını girdiler. Bu önemliydi. Dünyanın konuştuğu haberlerden biri buydu. Amerika'da Biden'ın ofisinde başkan yardımcılığı dönemine ilişkin, o döneminde normalde bulundurmaması, daha doğrusu o tarihlere ait. Ama başkan yardımcılığı görevinden sonra, yani herhangi bir görevi yokken, kendi ofisinde, kullandığı ofiste bulunduğu belirtilen resmi belgeler, gizli olduğu söylenen belgeler tespit edildi. Bununla ilgili Biden'ın bir açıklaması oldu. Bununla birlikte İran ve Rusya arasında savunma alanında önemli bir alışverişin yapılmakta olduğu ile ilgili Arap basınında önemli bir iddia var. Bundan bahsedeceğiz. Ve eğer vaktimizde olursa da iklim değişikliği ve finans konularıyla, finans başlıklarıyla ilgili de ilginç makaleler ve haberler var. Onlara da değiniriz.
Peki. O zaman Amerika Birleşik Devletleri ile.
Evet ve aslında evet, onunla başlayabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin de hem tank, daha doğrusu tank değil de yeni bir takım silah ve füzelerin Ukrayna'ya verilmesiyle ilgili kararını tetikleyen süreçten aslında başlayalım. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ukrayna'ya hafif tanklar göndereceğini bildirdi ki bu Fransa'nın bu kararı önemliydi. Geçtiğimiz yıl, son bir yıldır Fransa'nın arabulucu olma niyetiyle daha çok ön plana çıktığını görüyorduk. Uluslararası basında da bu sıklıkla konuşulmaktaydı. Fransa'nın Ukrayna'ya kaç tane hafif tank göndereceğiyle ilgili bir açıklama yapmadı Macron. Ama Fransa ve Polonya'nın, ki Polonya da benzer bir açıklama yaptı. Bu kararının Politico dergisindeki analizde Ukrayna'ya tank vermesi için esasen Almanya'yı ikna etme amacıyla olduğu söyleniyor. Almanya'nın Leopard tankları, malumunuz çok bilinen, savaş alanlarında da etkili olduğu bilinen, söylenen tanklar. Dolayısıyla bu anlamda bu tankların Ukrayna'ya verilmesiyle ilgili Almanya'ya baskı yapıldığı söyleniyor. En son olarak İngiltere'den benzer bir açıklama geldi. Ve İngiliz yapımı Challenger 2 tanklarının Ukrayna'ya verilmesinin gündemde olduğunu, daha doğrusu bunun tartışıldığını dün Rishi Sunak, İngiltere Başbakanı'nın sözcüsü söyledi. Bununla ilgili kesin bir kararın olmadığını ama gündemlerinde olduğunu söyledi. Hatırlayalım, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ki bunlar arasında Polonya ve Çekya da var. Bu ülkeler Sovyet döneminde kullandıkları T-72 tanklarını zaten Kiev'e vermişlerdi. Ama bu tanklar mevcut modern tankların sahip olduğu özelliklere sahip değil. Dolayısıyla Ukrayna'da modern tankları talep ediyor, istiyor müttefiki olduğu ülkelerden. Bununla ilgili Wall Street Journal'da dün bir önceki gün bir makale yer almıştı. Pentagon yönetimi Ukrayna'ya Stryker model zırhlı personel taşıyıcıların verilmesi konusunu değerlendiriyor. Yani Amerika'nın da yeni bir takım araç ve gereç göndermesiyle ilgili yeni bir kararın gündemde olduğunu söyleyebiliriz. Yine bir piyade muharebe aracının da gönderilmesi gündemde. Tabii bunlar konuşurken bir de ilginç nottan bahsetmek lazım. Kiev Fransa'dan esasen Leclerc marka tanklarını esasen istediği bu tankları, ki bu tankları Fransa savaş alanında esas kullandığı tanklar bunlar. Ama Fransa'nın göndereceği tanklar hafif tank olarak geçen tanklar. Bununla ilgili bir Fransız yetkiliye soru soruluyor. Bu Batı basınında aslında tartışıldı epey. Fransız yetkiliye soruluyor, deniyor ki Leclerc marka tankların esasen teslim edilmesini Kiev istiyor dendiğinde deniyor ki cevaben Leclerc tankları şu an üretimde değil. Ve bakımı ve yedek parçaları ile ilgili sorun yaşayabiliriz deniyor. Tabii bu notun altında şu not da verilmiş makaleyi kaleme alanlar tarafından. Fransa'nın bu tankları 2040'a kadar kullanması bekleniyor. Yani kullanacağını açıkladı. Dolayısıyla 2040'a kadar Fransa kullanacağı tankların yedek parçasına sahip değil mi ki bunları vermiyor? Dolayısıyla hani bir tartışma esasen Fransa'nın tank vermesi ama çok güçlü bir tankı değil, daha hafif tank olarak geçen kategorideki bir tankı vermesi ve bir taraftan da aslında Almanya'yı bu konuda Leopard tanklarını Kiev'e göndermesi konusunda biraz teşvik etmeye dönük olduğu söyleniyor. Rusya'dan yanıt geldi bu konuya ve aslında oldukça önemli bir yanıttı. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Petrushev'in bir açıklaması oldu ve Petrushev dedi ki Rusya Ukrayna'da artık zaten yani geçtiğimiz süreçte NATO'yla savaşmaya başladı diye bunu açık olarak söyledi Petrushev. Bu açıklama oldukça önemliydi. Hatta dedi NATO'nun da üstünde doğrudan Amerika ve İngiltere ile Rusya savaşta dedi. Bunlar da yine önemli ve önümüzdeki süreçte hani ne kadar olayları yatıştırma veya bir nevi bir hani acaba tekrar barış müzakereleri başlayabilir mi? Ateşkes olabilir mi? Tartışmalarında aslında soru işaretlerini beraberine getiriyor. Her ne kadar Türkiye'nin de arabuluculuğunda, Cumhurbaşkanı'nın arabuluculuğunda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın arabuluculuğunda da bir 36 saatlik ateşkes süreci de yaşandı geçtiğimiz hafta. Ama o süreç bittikten sonra tekrar bildiğimiz o son bir yıldır yaşanan süreçleri gördük. Moskova'nın 600'den fazla Ukrayna askerini vurduğu açıklaması basına yansıdı son olarak. Bu da yine önemli. Rusya'dan bir de son bir haber var. Ondan da yer alalım. Ara ara böyle anketlerde yer veriyoruz Rusya'ya ilişkin. Rusya'da yeni yılın eskisinden daha iyi olacağı ile ilgili umut besleyenlerin oranı sorulmuş halka. Ve bu oranın son 14 yılın en düşük seviyesine gerilediği söyleniyor. Yani Rusya'da vatandaşların %44'ünün 2023'ün çok zor bir yıl olacağını bekledikleri söyleniyor ki hani önümüzdeki süreçte Rus halkının bu beklentisi de önemli diyebiliriz. Brezilya'dan bahsettik. Brezilya'da son rakamlara göre 1500 kişi Bolsonaro destekçisi gözaltına alındı. Bu Bolsonaro destekçilerinin ne yapmışlardı hatırlayalım. Seçim süreci sonrasında aslında doğrudan Bolsonaro'nun seçim sürecini kabul etmediği ile ilgili çok böyle sert ve halkı isyana çağıran bir açıklaması olmadı. Ancak şu yaşandı, bu olayların yaşanmasından 2 ya da 3 gün önce Bolsonaro Amerika'ya uçtu. Hatta kaçtı diye söylentiler oldu. Biz de burada konuşmuştuk. Bu çok tartışmalı bir uçuş oldu diye. Florida'ya gittiği söylendi. İşte bu olay sonrasında 2-3 gün sonra bu Bolsonaro'nun Amerika'ya gidişinden belki de bir hafta kadar bir süre sonra Bolsonaro destekçileri Lula da Silva'nın aslında meşru olmayan bir seçimle göreve geldiği iddiasıyla hem kongreyi hem de yüksek mahkeme binalarını bastılar ve orada gösteri düzenlediler ve Lula da Silva'nın görevden el çektirilmesi için Lula da Silva'ya görevden el çektirilmesi için orduya çağrıda bulundular. Tabii bu süreç askerin müdahalesiyle sonuçlandı ve 1500 kadar Bolsonaro destekçisi olduğu söylenen kişi gözaltına alındı. Bununla ilgili Bolsonaro'ya soru soruldu dün, önceki gün. Ve Bolsonaro hala Florida'da bu soruları yanıtlarken de kendisine suçlamaların yöneltilmesinin de bir anlam bulmadığını, çünkü kendisinin böyle bir açıklamasının olmadığını söyledi. Tabii Amerika basını bunu verirken şu notu da veriyor. Diyor ki Bolsonaro şu an Florida'da ve bu suçlamaları reddediyor. Hatırlayalım, Bolsonaro Trump'ın önemli destek müttefiklerinden biriydi diye. Yani mutlaka onlar bu olaylar içerisinde o 6 Ocak olaylarını hatırlatarak aslında bir nevi okurlarına burada Trump'ı da, Trump'ın ismini de anıyorlar, onu da söyleyelim. Az önce Amerika'dan bahsettik, Biden'ın yeni bir soruşturma geçirmesi muhtemel bir olaydan bahsediliyor Biden hakkında. O da şöyle. Washington'da Biden'ın kullandığı bir çalışma ofisinde başkan yardımcılığı döneminde İngiltere'yi, İran'ı ve Rusya'yı içeren dosyalarla ilgili, dosyalarla ilgili özel diyelim, hatta gizli dosyalarla ilgili bazı dokümanların çalışma ofisinde bulunduğu söyleniyor. Ki başkan yardımcılığı süreci sonrasında bu dosyaları teslim etmesi gerekiyordu Biden'ın. Bu Biden'a sorulduğunda Biden ekibinin yapması gerekeni yaparak bulunan belgeleri derhal ulusal arşive teslim ettiğini ve inceleme sürecinin başladığını söyledi. Tabii Amerika basını şunu söylüyor. Acaba Trump'ın, hatırlayacağız, Trump'ın ofisinde de başkanlığı döneminde kullanılan resmi evraklar bulunmuştu. Gizli evraklar bulunduğu söylenmişti ve bununla ilgili bir soruşturma süreci başladı. Acaba Biden için de bu soruşturma süreci aynısı başlar mı tartışılırken şu kıyaslama yapıyor Amerika ana akım medya. Bu durum Trump'ın durumundan farklı olduğu söyleniyor ve dolayısıyla tam bir eşgüdümle Biden'ın avukatlarının soruşturma sürecinde, daha doğrusu soruşturma öncesindeki süreçte savcılara yardımcı olduğu, belgeleri evrakı teslim ettiği söyleniyor. Bu önemli ama şu dipnotla beraber söyleyelim. Aslında bu resmi evrakın Biden'ın çalışma ofisinde bulunmasıyla ilgili bu durum Kasım ayında yaşanıyor. Yani Kasım ayında da, hatta Kasım'ın ikisinde. Bu tarih neden önemli? Bu tarih Kasım'da, Kasım ayının ikisi Amerika'daki ara seçimlerden 6 gün önce işaret ediyor. Yani böyle bir açıklamanın o dönemde gelmesi durumunda Amerika'da ara seçim sürecinin etkilenebileceği aslında söyleniyor. Dolayısıyla bunun saklanıp 2 ay sonra açıklanmış olmasının arkasında da aslında acaba bir başka amaç var mı diye tartışmalarda yok değil. Bunu da bahsedelim. Bir diğer önemli haber, az önce Arap basınında İran ve Rusya ile ilgili önemli bir haberden bahsettik. Asas Medya isimli bir yayın kuruluşunda yer alan bir makale var. Bu da Avrupa'nın İran'ın mevcut nükleer olmayan silahlarıyla ilgili, bazı nükleer olmayan silahlarıyla ilgili de olsa bazı endişelerinin olduğu ve bu endişelerin giderek arttığı söyleniyor ki bu özellikle İran ve Rusya arasında olduğu söylenen, ki bu makalede Amerikalı isimsiz, ismi verilmeyen Amerikalılara dayandırıyor bu bilgi. Ve deniyor ki İran ve Rusya arasında bir anlaşma yapıldı ve buna göre İran Rusya'ya 6000 intihar drone'u diyelim, bu şekilde drone verdi. Kamikaze drone'u da olarak da adlandırılıyor bu dronlar. Bu drone 6000 drone verdi ve karşılığında da sayısız balistik füze aldı. Ki bunların da söylenen yaklaşık menzili 300 ila 500 kilometre arasında olduğu söyleniyor. Ayrıca 30 ila 50'ye yakın Sukhoi 35 jetlerini de Rusya'nın Tahran'a vermesinin muhtemel olduğu söyleniyor. Bir diğer yine bu bahsettiğimiz dronların, 6000'e yakın dronun karşılığında Rusya'nın İran'a vermeyi taahhüt ettiği söylenen savunma sistemlerinden biri de S-400 füzeleri olduğu söyleniyor. Bu önemli bir iddia. Önümüzdeki süreçte acaba bu gerçekleşecek mi? Gerçekten göreceğiz. Tüm bunlar konuşulurken bir de dünyada uluslararası basının gündem yaptığı ama aslında gündem olmayı ne kadar hak ettiği, daha çok magazin basında yer alması gereken bir konu da vardı. O da Harry'nin yazdığı kitap. O Yedek isimli o kitapta çok konuşulanlar oldu. Kendi abisiyle, üvey annesiyle yaşadıkları arasındaki sorunlara çok magazinel olarak yer verdiler. Ama esas konu, ki uluslararası basında da yer yer yer aldı diyelim, Harry'nin bir Apache helikopterinde 25 Afganlıyı öldürdüğüyle ilgili ve bununla ilgili hiçbir üzüntü veya pişmanlık duymadığıyla ilgili yaptığı açıklamaydı. Bu da tartışıldı, onu da söyleyelim. İklimle ilgili çok konuşuluyor, iklim değişikliği ile ilgili. Onunla ilgili Birleşmiş Milletler destekli bir panelin bir raporu oldu. Ve buna göre, tabii buna göre son yıllarda özellikle ozon tabakasındaki o delik hep konuşulurdu geçtiğimiz yıllarda, hatırlayalım, 20 yıl 30 yıl önce bunlar bu çok gündemdi. İşte bu ozon tabakasındaki bu deliğin kapanmaya başladığı ve önümüzdeki 40 yıl içerisinde 2060'a gelindiğinde belki de tamamen kapanmış olabileceği söyleniyor ki bu da iklim değişikliği ile ilgili endişeleri bir nebze gidermesi açısından oldukça önemli bir haber olarak, bir pozitif olarak haber olarak belki bugünü sonlandırmış olalım.
2060'a çok var gerçi. bakalım evet. neler olacak göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu konuğumuzdu.